Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guido Maupassant, çeviren Faruk Yener. 14. ayrım, sayfa 137. Korkunç bir olay. Marquis de Renedon, geniş ve rahat yatağında, vücudunu tatlı bir tutkuyla okşarmış gibi saran ipek örtüye bürünüp derin bir uykuya dalmıştı. Güzel bir kokunun doldurduğu oda karanlıktı ve Marquis, dullara özgü zevkli rüyalarla süslü uykusundaydı. Birden dışarıdan gelen gürültülerle sıçrayarak uyandı. Mavi salondan yansıyan konuşmalar arasında arkadaşı Baroness de Grengrain'in sesini tanımıştı. Genç, güzel kadın kendisine engel olmaya çalışan hizmetçisiyle tartışıyordu. Marquis yatağından fırladı, kapıyı açtı, perdeleri çekti, sonra nefis sarı buklelerin doldurduğu başını arkadaşına çevirdi. Aman tanrım, bu saatte işin ne burada? Daha sabahın 9'u. Rengi sapsarı olmuş ufak yapılı baronez korkuyla titreyerek kekeledi. Seninle hemen konuşmalıyım, korkunç bir olay. Gel içeri gir. İki kadın kucaklaştılar, Marquis yine yatağa girerek örtüsünü çekti üzerine. Aynı anda hizmetçi gelmiş, pencereyi açıp odayı ışık ve taze havayla doldurmuştu. Hizmetçi çıkınca Marquis sordu, ne oldu? Baroness bazı kadınları güzelleştiren iri taneli gözyaşlarıyla ağlıyor, gözleri kızarmasın diye silmekten çekiniyordu. Başıma bir felaket geldi. Bütün gece gözümü kırpmadım, bak kalbim nasıl çarpıyor. Arkadaşın elini tuttu, erkeklere altında ne sakladığını unutturan o zarif, yumuşak, yarım kürenin üzerine koydu. Kalbi gerçekten büyük bir hızla çarpıyordu. Devam etti. Dün akşama doğru saat 4-4.30 sıralarıydı. Kesinlikle söyleyemeyeceğim. Bilirsin, bizim evin Sen Lazare sokağına bakan o pek sevdiğim küçük salonu alt kattadır. Ve yine bilirsin, salonun penceresine oturup gar çevresini dolduran halkı gelen geçeni seyretmek en büyük zevklerimden biridir. Dün yine küçük tabureme oturdum, güzel şeyler düşünerek ılık havayı koklamaya koyuldum. Ne nefis bir bahar günüydü değil mi? Gözüm birden karşımıza düşen evin penceresine takıldı. Orada da bir kadın oturuyordu. Kırmızı elbise giymişti. Benim üzerimde ise yeni diktirdiğim zambak moru elbise vardı. Bir ay önce taşındığını tahmin ettiğim kadını tanımıyordum. Ve uzun süredir yağan yağmurlar yüzünden içerileri kapandığımız için hiç görmemiştim. Kadının orada oturması önce sıkıntı verdi bana. Daha sonra alıştım ve gözetlemeye koyuldum. Dirseğine dayanmış, erkeklere bakıyor, erkekler de aynı şekilde ona bakıyorlardı. Acaba sebebi neydi? Erkeklerin hepsi de kadının penceresine yaklaşırken av kokusu almış köpekler gibi hemen başlarını kaldırıyorlardı. Kadın bakışlarıyla ister misin diye soruyor, geçenler bakışlarıyla karşılık veriyorlardı. Vaktim az ya da başka zaman yahut ne yazık ki param yok. Sadık aile reisi oldukları her davranışlarından belli olan bazıları da sanki şeytan götüresi orospu demek istiyorlardı. Kadını işinin başındayken gözetlemek bana gerçekten gülünç gelmeye başlamıştı. Ara sıra hızla penceresini kapatıyor, aynı anda evine sokak kapısında bir erkek dalıyordu. Sanki elinde olta, balık tutar gibi erkek avlıyordu. Her müşterinin girişinde saate bakmaya başladım ve içeride en fazla 20 dakika kaldıklarını gördüm. Olay ilgimi uyandırmıştı. Kadın da görünüşte öyle kötü bir insana benzemiyordu. Ama gelip geçenlerle böyle nasıl da kolay anlaşabildiğini merakla başlamıştım. Herhalde belirli bir işareti vardı bu işin. Tiyatro dürbününü alıp baktım, yaptığı hareket pek basitti. Önce erkeğe dikkatle bakıyor, hafifçe bir gülümsedikten sonra sanki ne haber var mısın demek ister gibi başıyla bir işaret çakıyordu. Hele baş işareti gerçekten zarif ve tatlıydı. Acaba bu tatlı ve hoppa hareketi ben de yapabilir miyim diye düşünmeye koyuldum. Aynanın karşısına geçip denedim. Emin ol, ondan daha iyi başardım. Kendi kendime kahkahalarla güldüm, yeniden pencerenin oturdum. Doğrusu kötü gitmiyordu kadının işi. Gerçi bu yoldan ekmek parası kazanmak çirkindi ama eğlenceli olabilirdi. Güneş dönmüş, giriş giriş bizim evin önünde yoğunlaşmıştı. Öteki kaldırım boşalmıştı. Gencin yaşlısı sarışını esmeriyle bütün insanlar benim önümden geçmeye koyulmuştu. Erkekler arasında kocamdan, senin de eski kocandan çok daha zarif ve hoş olanlar vardı. Aklımdan birdenbire çılgın bir fikir geçti. Acaba bir işaret yapsam beni de anlayabilecekler miydi? Beni, namuslu bir kadını. İçimi birden derin bir zevk kapladı. Öyle bir zevk ki artık vazgeçemezdim bu fikirden. Her insan bazen çılgın bir davranışa kalkabilir, önleyemezdi. Kendi kendime, bu senin yaptığın tam bir yaramazlık diye düşündüm. Ben kadınların maymun soyundan geldiğine inanırım. Bir doktor, bizim beyinlerimizin maymun beynine çok benzediğini söylemişti bana aslında. En açık belirtisi taklide olan düşkünlüğümüz değil mi? Evliliğin ilk aylarında kocamızı taklit ederiz, sonra aşıklarımızı, erkek tanıdıklarımızı, hatta günah çıkardığımız papazı. Ve onlar gibi düşünür, onlar gibi konuşur, onlara benzer hareketler yaparız. Eğer taklite değer bir şey görürsem onu tekrarlamak çok doğal gelir bana. Deneyecektim, aklıma geleni ve başarıp başaramayacağımı anlayacaktım. Ne olurdu sanki? Hiç. Bir erkeğe gülümserdim, hikaye sona erip giderdi. Onu bir daha görmezdim bile. Görsem de tanımazlıktan gelirdim, olur biterdi. Ah, bir defa deneseydim şu hareketi. Gelip geçenler arasında hoşuma giden birini seçmek amacıyla pencere önüne oturup seyre koyuldum. Uzun boylu, sarışın, yakışıklı bir genç göründü. Bilirsin, sarışınlara bayılırım. Baktım, o da bana baktı, gülümsedim, gülümsedi, işaret ettim, geliyorum der gibi başını salladı ve evin büyük kapısına daldı. İşte o an nasıl korktuğumu anlatamam. Tedirecektim sanki. Düşün, ya hizmetçilerden biriyle karşılaşırsa? Uşak Joseph kocama köpek gibi sadıktır. Herhalde gençle uzun süredir ilişkim olduğunu sanacaktı. Ne yapmalıydım? Kapım her an açılabilirdi. Kendimi büsbütün kaybetmiştim. Bir an adama kendisini birine benzettiğini mi, yanıldığımı söylemeyi düşündüm. Özür dileyecek, gitmesini rica edecektim. Hemen uzaklaşın bayım. Yanıldınız. Ben evli, namuslu bir kadınım. Yanıldınız. Sizi bir dostumuza benzettim. Lütfen gidiniz. Ne yaptığını tahmin edebilir misin? Gülerek içeri girdi ve merhaba yavrum dedi. Bu ağızları bilirim. Evlisin demek. Öyleyse ücretin iki misli olacak. Bu fedakarlığa değersin ama çok nazlanma. Beni salona itip ellerini kalçama attı, sıkıştırmaya başladı. Düştüğüm şaşkınlıktan olacak kapıyı kapamayı unutmuştum. Bir an durdu, çevreye göz gezdirdi ve "Oo, gerçekten nefis ama çok bunalmış olacaksın ki pencereye oturup aldanıyorsun." Ben yalvarmaya koyulmuştum. "Gidin, lütfen gidin, kocam neredeyse gelir. Yemin ederim size evliyim. Kocam her an gelebilir kapıdan. Yanıldınız, emin olun yanıldınız." "Bırak aptalca sözleri, artık komedi yetişir. Kocan gelirse 5 frank da ona veririm, olur biter." Birden şömine üzerinde Roll'un fotoğrafını gördü. "Kocan mı?" "Evet." "Yakışıklıymış." "Ya bu kimin fotoğrafı, arkadaşın mı?" "Gösterdiği resim seninkiydi şekerim. Hani tuvaletli resmin." "Karşılık verdim." "Evet, arkadaşımın resmi." Hoşuma gitti. Onu tanımayı isterdim. Saat 5'i vurmuştu ve Roll en geç yarım saat sonra evdeydi. Her gün bu saatlerde evde olurdu kesinlikle. Gelse ve adımı görse, "Halimi anlıyor musun?" düşündüm. Ne yapıp edip bu işten kurtulmaya karar verdim. Ne pahasına olursa olsun, hem de en kısa sürede. Başka çare var mıydı? Evet, zorunluydum. Zorunluydum buna. Adamı başka türlü sağmanın imkanı yoktu. Hemen kapıyı kilitledim, çabucak soyunarak yatağa girdim ve Markiz'de Renadon birden kahkahaları koyuverdi. Başını yastığa gömmüş gülüyor gülüyordu. Kendini biraz toparladıktan sonra sordu. Bari zevkli oldu mu? Oh, hem de nasıl. Eh öyleyse ne yakınıp duruyorsun? Ama dur, serüven bitmedi daha. Dedi ki bir daha gelecekmiş. Yarın bir daha gelecek. Aynı saatte. Korkuyorum. Adamın nasıl yürekli olduğunu bilemezsin. Şimdi ne yapayım? Akıl ver bana. Markiz yatağında doğruldu. Bir süre düşündü. Sonra ciddi bir tonla. Tutuklatırsın onu, dedi. Tutuklatır mıyım? Nasıl? Çok kolay. Polise gider, adamın aylardır seni rahatsız ettiğini, dün kapıya dayanıp seni tehdide yeltendiğini, yine geleceğini söylemiş olduğunu söylersin ve kendini korumak için de iki polis istersin. Ama adam dün olup biteni anlatırsa? Ne olur? Kim inanır? Böyle zayıf davranma. Komisere anlat durumu, elbet sana inanacaktır. Yapamam. Yapmak zorundasın. Aksi halde kaybedersin. Peki, bana küfür ederse? Tanıkların olacak, ceza görür. Nasıl bir ceza? Para cezası tabii. Böyle bir durumda sert davranmalısın. Para cezası. Olayın olağanüstü bir yanı daha var. Giderken şömine üzerine 2 de Louis altını bıraktı. 2 Louis mi? Evet. Yalnızca 2 Louis mi? Evet. İşte bu utanç verici. İşin bu yönü üzdü beni gerçekten. Ne olacaktı yani? Ne yapayım parayı ben? Markiz bir an düşündü, sonra ciddi bir sesle karşılık verdi. En iyisi bu parayla kocana bir armağan al. Haberi olmadan uğradığı zarar ziyan karşılığı olarak. 14. ayrımın sonu. Sayfa 143. Devamı 15. ayrımda.